Ayrım 2, sayfa 21. 1. Can Dündar. 1961 yılıydı. Bir sabah öğretmen Mukaddes Hanım iki oğluyla birlikte okula gidiyordu. Sivas Hükümet Konağı'nın bulunduğu meydana varıp sağ taraftaki askeri binanın önüne geldiklerinde birden dehşetle durdular. Binanın bahçesine bir dar ağacı kurulmuştu. Dar ağacında bir kadının bedeni sallanıyordu. Tedirgin adımlarla önünden geçtiler. Çevrede meraklılar vardı. İpte dönen kadının boynu kırılmış, dili dışarı taşmıştı. Ayağında ayakkabısı yoktu, yün çorap giymişti. Yoksul bir köylü kadını olduğu giysilerinden anlaşılıyordu. Boynunda bir yafta asılıydı. Suçu, sevgilisiyle bir olup kocasını öldürmekti. İbret olsun diye zor kullanılarak meydana getirilmiş, infaz edilmiş, sonra da teşhir edilmişti. Nasıl olabilirdi bir insana kıymak? Onu ulu orta dar ağacına asmak. Herkes görsün diye orada bırakmak. Bir ipte gün boyu sallandırmak. Hızla oradan uzaklaştılar. Ancak dar ağacındaki o kadının hayali, onun yağlı urganda sallanan cansız bedeni, ağzından dışarı sarkmış dili, ayağındaki yün çoraplar, biri 9, diğeri 14 yaşındaki iki erkek çocuğun gözlerinden, zihinlerinden, düşlerinden ömür boyu silinmeyecekti. Çok da değil, 11 yıl sonra Türkiye'de yeniden ibret için dar ağaçları kurulduğunda, bu kez acının vurduğu ev kendi evleri olacak, devletin yaftası onların boynuna asılacaktı. 2. Hamdi Gezmiş. Baba tarafımız Gezmiş oğulları sülalesinden gelir bizim. Atalarımız Orta Asya'dan göçen Oğuz Türklerinin bir kolu olarak Anadolu'ya gelmiş ve Rize'nin İkizdere kazasına bağlı Cimil'e yerleşmiş. Cimil, Erzurum sınırına yakın dağlar üzerinde kurulmuş bir köymüş. Zamanla büyüyüp 3 köy olmuş. Gezmiş oğulları bu köylerden başköyde yaşamış, ticaret ve tarımla uğraşmış. Tespit edebildiğimiz en büyük atamız Cimilli Mustafa Ağa. 1840'da Cimil'den ayrılmış ama köyde akrabaları kalmış, ilişkileri de sürmüş. Eski CHP milletvekili Sami Kumbasar Cimillidir. Hayatını anlattığı kitabında o dönemden Cimil'de kalan akrabalarımızın halen Özgen soyadını taşıdığını, köyün yakınlarında büyük dedemize ait olan eski arazinin hala Gezmiş'in çayırı olarak anıldığını yazıyor. Hatta abimin arandığı günlerde polis başköye gidip akrabalarımızı sorgulamış. Cimil, Tanzimat döneminde göç vermeye başlayınca geniş aile Karadeniz'e ve İstanbul'a dağılmış. Soyun bize ait kolu Erzurum'u kendine mekan seçmiş. Ailemiz Erzurum Ovacık'ın Çıkrıklı köyüne yerleşmiş. Gezmiş oğulları 1. Dünya Savaşı'nda 16 şehit vermiş. Babamın 3 dayısı Erzurum'un geri alınmasında şehit edilmiş. Cimilli Mustafa Ağa'nın oğlu Kasım'ın 5 çocuğundan biri Kamil'dir. Kamil'in 5 çocuğundan birinin ismi ise Hamdi. Benim ismini aldığım dedem Hamdi Bey. Hamdi dedem ailenin bir kolunu Ilıca Beypınar, eski ismiyle Öznü köyüne taşımış. Daha sonra hamile eşini geride bırakıp harbe gitmiş. 1914'te Sarıkamış'ta savaşmış. Ruslara esir düşmüş. Günlerce süren bir tren yolculuğundan sonra Sibirya'ya götürülmüşler. Yolda Baykal Gölü'nü görüp deniz sanmışlar. Sibirya ormanlarındaki bir toplama kampında 3 yıl kötü koşullarda esir tutulmuş Hamdi Bey. Bir hayli de işkence görmüş. 1915'te oğlunun doğduğundan haberi bile olmamış. O yokken eşi ve oğluyla ilgilenme işini kardeşi Tevfik Bey üstlenmiş. Çocuğu olmayan Tevfik Bey, Erzurum Kızılay Derneği Başkanı ve Erzurum Hastanesi Baştabibiymiş. Yeğenine İstanbul'da sevdiği bir arkadaşı olan Doktor Cemil Topuzlu'nun adını vermiş. Hamdi dedem Rus devriminden sonra esir kampından firar etmiş. Arkadaşlarıyla birlikte bir at arabası ele geçirmişler. Uzun bir yolculuktan sonra Erzurum'a dönebilmişler. Hamdi Bey ile oğlu ancak o zaman birbirlerini görebilmişler. Ve Cemil bir yabancı kendisini kucaklayınca uzun uzun ağlamış. Hamdi dedem oğlunu nüfusa ancak 1917'de kaydettirebilmiş. Oğlunun büyüdüğünü göremeden de vefat etmiş. Cemil'in hamiliğini yine amcası Tevfik Bey üstlenmiş. Eğitimiyle ilgilenmiş. Köyden Erzurum'a gelen babamı medreseye yazdırmış. Babam orada eski Türkçe okuma yazma öğrenmiş. 7-8 kez hatim indirmiş. Aile milli mücadelede de rol almış. Tevfik Bey 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin mimarları arasındaymış. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Erzurum İl Başkanlığı'nı yapmış. Kurtuluş Savaşı dönemine ait gazete ve dergiler bizim evde hala ata yadigarı olarak saklanır. Babam Cumhuriyet'in ilanından sonra Erzurum'da Tatbikat İlk Mektebi'ne yazılmış, 1931'de pek iyi dereceyle mezun olmuş. Orta ve lise tahsili için Trabzon Muallim Mektebi'ne yatılı yollamışlar. Orayı bitirerek öğretmen olmuş. İleriki yıllarda da Gazi Terbiye'de yüksek kısmı okuyup öğrenim hayatını tamamlamış. Gezmiş oğullarının çoğu mensubu ticaretle ilgilenirmiş. Sürekli Anadolu'da gezerlermiş. O yüzden 1934'te soyadı kanunu çıkınca ailenin bir kanadı Gezmiş soyadını almış. Cemil Gezmiş 1937'de Mardin Midyat'ta öğretmenliğe başlamış. Daha o zamandan fölt şapkası, şık paltosu, özenli giyimiyle çevresindekilerinden farklı biriymiş. Klasikleri okur, şiir yazar, siyasetle ilgilenirmiş. Askerlik çağı gelince Harbiye'de yedek subaylık yapmış. Atatürk'ün naaşının kaldırılmasında görev almış. İkinci Dünya Savaşı'nda yeniden askere alınmış ve Edirne'deki görev süresinde yüzbaşı rütbesine kadar yükselmiş. Anne tarafına gelince, orada da hep savaş anıları var. Dedem Osman Nuri Efendi Kütahyalı'dır. Askeri lise öğrencisiyken Balkan Savaşı'na katılmış bir subaydır. Kurtuluş Savaşı'nda da görev yapmış, yaralanmış, İstanbul kurtarıldığında şehre giren birlikte yer almış. Albaylıktan emekli olmuştur. Gazi olarak aldığı istikbal madalyasını iftiharla saklıyoruz. Anneannem Faika Hanım Erzurum Tortumludur. Dedemin ikinci eşiymiş. Annem Mukaddes 1921'de Zara'da doğmuş. İstanbul'un kurtuluşundan sonra tayinle Üsküdar'a gelip Selimiye'ye yerleşmişler. Mukaddes Paşa Kapısı'nda anaokuluna gitmiş. Erzurum'a döndükten sonra dedem erken vefat edince anneannem genç yaşta dul kalmış. Hatırlarım, bizim evde ben gitarımla "Hadi anneannene bir şey iste de çalayım. Hadi anneanne bir şey iste de çalayım." dediğimde hep aynı şarkıyı isterdi. "Nasıl ihanet ettin şu ilahi aşkıma, bırakıp gittin zalim beni yalnız başıma." Osman Nuri Bey ölünce geride kalan eşi ve kızı için şartlar zorlaşmış. Annem, anneannemin dul maaşıyla Erzurum Lisesi'nde okumuş, üniversite eğitimi alamamış, Maarif Müdürlüğü'nde katipliğe başlamış. Annemle babamın aileleri Erzurum'da aynı mahallede komşuymuş. Annemin erkek kardeşi de babamın mahalle arkadaşı. Babam anneanneme Faika teyze dermiş o zamanlar. Cemil Bey askerden dönüp Mukaddes Hanım da liseyi bitirince aileler komşu çocuklarını evlendirmeye karar vermişler. Cemil Bey ile Mukaddes Hanım 21 Aralık 1943'te Erzurum'da evlenmişler. Sonra yaklaşık 20 yıl sürecek tayin göçleri serisi başlamış. Önce Erzurum Narman'a atanmışlar. Babam Yeni gelini katır üstüne oturtmuş, kendisi yaya olduğu halde yola koyulmuş. Kurt sürülerinin arasından geçerek Narman'a varmışlar. Orada 27 Aralık 1944'te Bora abim doğmuş. Babam 1946'da Ayaş'a tayin olmuş. Ankara'nın bu küçük kasabasındaki tek katlı evde de bir cuma sabahı 5'te Deniz abim dünyaya gelmiş. Tarih 28 Şubat 1947. Fotoğrafın arkasında şu not vardır. Yavrum Deniz, senin ulu tanrıya, ana ve babana ve bin netice vatana hayırlı bir nesil olarak yetişmeni ve ismin gibi yapacaklarının da deniz olmasını temenni ederim. 26 Haziran 1949. İmza okunamıyor. 3. Can Dündar. İnsan korkunçtur. Babası Cemil Gezmiş'e göre Deniz bunu doğduğu gün anlamıştı. O yüzden de bütün bebekler gibi dünyaya gelir gelmez ağlamıştı. Cemil Bey 18 Ocak 1971 tarihinde oğluna yazdığı açık mektupta şöyle diyor. Karlı bir Şubat sabahı Ayaş'ta gözlerini açtığın zaman ilk işin ağlamak olmuştu. Şimdi anlıyorum. Çünkü karşında yaratık olarak ilk defa bizi görmüştün. İnsanları, yani bütün istikbalini onların mutlu olmaları uğrunda feda edeceğin insanları. Canavarların en korkuncu olan bizleri. Tanrı'nın bahşettiği zeka ve yetenekleri zehirli birer hançer gibi hem cinslerinin azap çekmesinde kullanan uygar yaratıkları. Onları gördün ve içinden ben bütün ömrümü bu nankör yaratıklar arasında mı geçireceğim diye düşündün. Onun için ağladın. Kısa ömrü boyunca insanlığın bütün zehirli hançerleriyle karşılaştı, hesaplaştı, savaştı Deniz. İnsan oğlunu o hançerden kurtarıp mutlu bir istikbal armağan edebilmek için uğraştı. Yapamadı. Kötülüğün zehirli hançeri sonunda onu da katletti ama efsanesiyle baş edemedi. Deniz Gezmiş'in Gürün'de 1949 yılında çekilmiş bir fotoğrafı var. Bora ve Deniz Gezmiş, Deniz bebekken çekilmiş bir fotoğrafı var. O efsane, kötülüğün panzehiri olarak yıllarca ağlayanlara omuz verdi. Bir daha ağlayamayacakları bir dünya kurabilsin diye. Deniz'in doğumundan 6 ay sonra Cemil Gezmiş, İlköğretim müfettişi olarak Sivas'a tayin edildi. Gürün'e göçtüler. Oradan Şarkışla'ya, nice sonra Deniz Gezmiş'in yakalanacağı kasabaya. Sene 1950'ydi. Türkiye büyük bir değişime gibiydi. Gezmiş oğulları aslında kökten CHP'liydi. Cemil Gezmiş'i yetiştiren Tevfik Bey, tek parti devrinde Halk Fırkası'nın Erzurum il reisiydi. Gezmişlerin evinde hep CHP'nin Ulus gazetesi okunurdu. Lakin tek parti idaresinden herkes gibi onlar da illallah demişti. O yüzden demokrat tabiatlı Cemil Bey de özgürlük sloganlarıyla gelen demokratlara sempati duydu. 1950'de oyunu Menderes'e verdi. Demokrat Parti'nin parti ocağı açılışında çekilen fotoğrafta ön saftaydı. Şarkışla'da 9 Eylül 1952'de 3. erkek çocukları dünyaya geldi. İlk oğlan Bora'ydı. İkincisi Deniz. Üçüncüsü de Fırtına diyeceklerdi, durdular. Ona dedesinin adını koydular. Hamdi. 4. Hamdi Gezmiş. 1953'te Sivas Yıldız Eli'ne göçmüşüz. Deniz abim ilkokula orada başladı. 1955'te Sivas merkeze taşındık. Eşyalarımızı taşıyan kamyonun önünde çekilmiş bir aile fotoğrafı o dönemdeki halimizi yansıtır. Babam orada ilköğretim müfettişi oldu. Annem Recep Evi İlkokulu'nda öğretmenliğe başladı. Deniz abim de önce aynı okula kaydoldu. Ardından sonraları adı Selçuk İlkokulu olarak değiştirilen Numune İlkokulu'na geçti ve 1958'de oradan mezun oldu. Ben en küçükleri olduğum için annem özellikle benimle ilgilenirdi. Selçuk İlkokulu'nda 2-3-4. Sınıflarda beni o okuttu. Sivas'ta meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe içinde iki katlı müstakil bir evimiz vardı. Mütevazi bir evdi. Biz üst katta otururduk. Ortada geniş bir hol vardı. Hole açılan iki de oda. Birinde bizler, diğerinde anne baba. Geniş de odalar. Üç oğlan yer yatağında yatardık. Sivas'ın soğuğu meşhurdur. Holde soba yanardı. Yatmaya yakın kapılar açılır, ısı odalara yayılırdı. Sabah kalktığımızda bardakta arta kalan çayı donmuş bulurduk. Öyle ayaz olurdu. Kışları kar yollara yığıldığında biz de kardan siperler kurar, kar topu savaşları yapardık. Deniz abimin lider özellikleri daha o yaştan belirginleşmeye başlamıştı. Bizim mahalle mangasının başında hep o olurdu. Maceracı bir kişiliği vardı. Yaşıtlarının önderiydi. Diyelim düğün alayı var ve arabanın önü kesilecek. Kim yol üstünde duracak, bahşişi kim alacak o belirler. Toplanan parayı da hiç hak geçirmeden, ayrıcalık yapmadan eşit dağıtırdı. Meraklı bir çocuktu. Evde gece sohbetlerinde dedemizin Sibirya'daki esaret anılarını dinlemeye bayılır, Çıkrıklı köydeki aile mezarlığını gezer, mezar taşındaki yazıları babama okutur, sülaledeki herkesi tanımaya çalışırdı. Babam edebiyata meraklı, şiire yetenekli bir insandı. O yüzden evdeki kütüphanede Hasan Ali Yücel döneminde Milli Eğitim'in yayımladığı Yunan, Batı klasikleri, Türk romanları, hikayeleri bulunur okunurdu. Biz okumaya Teksas'la başladık gerçi. Çelik Bilek'in bağımsızlık mücadelesinden çok etkilenmişti. Bir süre sonra Teksas'ı bıraktık, babamızın kütüphanesine dadandık. Deniz abim ile Bora abimin yaşları birbirine yakın olduğu için her kardeş gibi zaman zaman sürtüşürlerdi. Bizim aramızda 5 yaş vardı. Belki de ondan. Benimle iyi anlaşırdı. Herkesi, her şeyi severdi Deniz abim. Mesela hayvanlara çok düşkündü. Gider atlarla konuşurdu. En çok köpeklerle dosttu. Her işte olduğu gibi orada da radikaldi. Tek bir köpek beslemek yerine mahallenin gariban köpeklerini toplar, 8'ini 10'unu bir arada beslerdi. Kuduz aşısı olmaktan artık karnı hissizleşmişti. Köpeğin biri alnından ısırmıştı abimi. Kendini ısıran köpeği de kucaklamış, kan revan içinde doktora gitmişti. Kuduz mu değil mi diye. Bir seferinde de 8 tane yeni doğmuş köpek bulmuş, bir çuvala doldurup eve getirmişti. Annem eve sokmamıştı tabii. O da evin yanındaki eski mezarlıkta taşı düşmüş bir mezar çukurunu yuva haline getirmiş, yavruları orada beslemişti. Neyle mi? Amerikan yardımıyla. O zamanlar Marshall planı çerçevesinde Türkiye'ye yardım malzemesi olarak süt tozu gelir okullara dağıtılırdı. Tatsız, tuzsuz, berbat bir şeydi. İçemezdik. Deniz abim o süt tozlarını sulandırıp şişelere koyardı. Mahalledeki çetesini sokaklara dağıtır, gördükleri bebeklerin emziklerini kapıp getirmelerini isterdi. Sonra gelen emzikleri şişelerin kapağına bağlar, herkesin kucağına birer yavru verir, bu el yapımı biberonlarla onları besletirdi. Bir gün yukarıdaki Çavuşbaşı mahallesinden çocukların bir köpeği kovaladığını görmüş, çocukları püskürtmüş, köpeği kucaklayıp eve getirmiş. Babam çok uluyorlar diye kızıyordu köpekleri. Ama bunu sevmişti. Kırma kurttu. Adını Bobby koyduk. Büyüdükçe bize alıştı. Babamı merdivende karşılar, rüşvetini almadan geçirmezdi. Anneannem çok titiz bir kadındı. Ona inat astığı tertemiz çamaşırlara sürtünürdü. Uzun yıllar bizim evin kadrolu bekçisi oldu. İstanbul'a göçerken ne yazık ki ondan ayrılmak zorunda kaldık.